Ayrım 6, Nik Vujačić, Limitsiz Yaşam, sayfa 96. Bölüm 4. Kusursuz beklenti seni kusurlu yapar. Asya'nın doğusuna yaptığım bir ziyaretti. İçerisinde 300'e yakın iş adamının ve girişimcinin bulunduğu topluluğa konferans verdim. Konuşmamın bitiminde şık giyimli bir adam bana doğru yönelerek "Nik, bana yardım et lütfen," diye seslendi. Meğer kendisi üç bankanın yöneticisi olan bu kelli felli adamı ayaklarıma kadar getiren bir sıkıntısıymış. "Sevgili Nik, henüz 14 yaşında harika bir kızım var. Fakat bilemediğimiz nedenlerden dolayı kendisini çok çirkin olarak görüyor, hatta aynaya baktığında kendisini çok kötü hissediyor. Gerçekten bu duruma çok canım sıkılıyor. Kendisindeki güzelliği bir türlü keşfedemiyor. Bunu nasıl sağlayabilirim sence?" Nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olduğunu çok iyi biliyordum. Zamanında ben de bu tür sıkıntılar yaşamıştım. Çocukluğum zor bir evreydi. Hem benim için hem de ailem için. Onları gayet iyi anlıyorum. Kendimizi olduğumuz gibi kabullenmeyi öğrenmediğimiz müddetçe mutsuzluk içinde boğulacağız. Peki bunun yerine sahip olduğumuz güzel yanlarımızı görmek ne kadar zor olabilir? Kendimizden nefret etmek neyi çözebilir? Ancak korkularının üstesinden gelen başarılı olur, diye bir söz var. Belki uygulaması güç bir söz, fakat neden fiziksel güçsüzlüklerimizi birer engel haline getiriyoruz ki? Belki uygulaması güç bir söz, fakat neden fiziksel güçlüklerimizi birer engel haline getiriyoruz ki? Eminim Singapurlu baba da kızı için aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyordu. İnsan kendini kabul etmediği zamanlarda başkaları da onu kabul etmez. Böylece yalnızlık çukuruna doğru yuvarlanır. Bir keresinde gençlere verdiğim bir konferanstan sonra onlara samimi bir soru yönelttim. "Aranızda kaçınız gerçekten arkadaşım olmayı ister?" Orada bulunanların çoğu ellerini havaya kaldırdı. "Peki neden kolları bacakları olmayan zor biriyle arkadaşlık etmeyi seçiyorsunuz?" diye sordum. Onlar da "Neden seçmeyelim?" diyerek bana ne kadar çok inandıkları ve kabul ettiklerini gösterdiler. Akıl ve güç, ikincisi ise komşunu kendin gibi sevmek. Kendini sevmek bencil olmak, kendini tatmin etmek ya da ben merkezci olmak değildir. Hayatını bir hediye gibi görmek, kendini terbiye etmek ve bu lütfu başkalarıyla paylaşmaktır. Kusurlarını, yenilgilerini ya da hatalarını yaşamak yerine bu yetenek, bilgi birikimi, vizyon, yaratıcılık, çok çalışmak ya da iyi huylu olmak olabilir. Bu lütfuna yapabildiğin katkılara odaklan. Kimsenin beklentilerini yaşamak zorunda değilsin. Kendi mükemmelliğini kendin yaratabilirsin. Kuzey Kore'ye 2010'da yaptığım bir ziyaretti. Kış sporlarının yapıldığı bir arenaya gitme fırsatı buldum. Bu oyunlar Kuzey Koreli Kim Yuna adında kraliçe lakaplı bir oyuncunun altın madalyaya ulaşmasıyla sonlandı. Oyunlara ilgi o kadar fazlaydı ki bütün ülke vatandaşları bu bayan oyuncuyu yürekten destekliyordu. Kuzey Koreli dostlarımdan konferans yapmam üzere birçok davet aldım. İçimizdeki kudret. Psikiyatrist ve yazar Elizabeth Kübler-Ross'a göre insanlar kiliselerin vitray camlarına benzer. Güneşte parıldarlar ama gerçek güzellikleri karanlıkta ufak bir ışık içlerinden geçtiğinde ortaya çıkar. Ona göre sınır tanımadan yaşamak gerekirmiş. Özellikle depresyonun karanlığından, uyuşturucu bağımlılığından, alkolizmden ve diğer bütün büyük sıkıntılardan kurtulabilmek için o ışığın içinden geçmesini sağlamak gerekir. Bu da ancak ilgili ve fark yaratan insanlar gibi kendi güzelliğine ve değerine inanmakla mümkündür. Kendine bir gaye edinmen, hayatını sınırsızca yaşaman için ilk önemli basamaktır. Zor zamanlarda dahi geleceğe dair ümitlerini ve inancını ayakta tutabilmek, hedefine gitmeni devamlı kılar. başarı ve mutluluğa layık olduğunu kalbinde hisset ve devam et. Kendisiyle barışık bir arkadaşım var. Huzurlu ve kendine bahşedilen lütufları yükseltmekte coşkulu. Etrafına iyi duygular yayar. Onunla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyorum. Hatta eminim onunla zaman geçiren herkes aynı şeyi söylüyordur. Neden? Çünkü içi parılıyor. Kendisini seviyor, yaşama değer veriyor. Tabii kibir ve benzeri duygularla değil. İşler yolunda gitmese de, senin benim gibi çabalasa da kendini değerli görür. Bu tip insanları bilip tanıdığınızdan eminim. Aynen tam tersi olan insanları bilip tanıdığınız gibi. Kendini sevmeyen ve kötü. Kendini kabullenmemek sadece kendini yıkımı değil, kendini izole etmeyi de doğurur. Sizi onaylayan, kendinizi iyi hissettiren, size güven veren insanlara dayanıyor olmanız da ışıyamamanıza neden oluyor olabilir. Bu kesin bir hayal kırıklığıdır. Çünkü önce kendinle barışık olmalısın. Kendi içinden gelen ölçü senin güzelliğini ve kıymetini biçmeli. Söylemesi kolay tabii. Gel de bunu bu şekilde yaşa. Kendine münhasır bir ailenin çocuğu olarak her daim münzevi, sakin ve şükürle geçen bir hayat yaşamaya çalışırdım. Bir gün ailemin bu yöndeki çabaları kendini beğenmiş küçük bir çocuğun bana şunu demesiyle yıkıldı. Sen bir hilkat garibesisin. Hayat acımasız olabiliyor. İnsanlar düşüncesiz ya da bencil olabiliyor. Sonuç olarak içindeki güce dayanmalı. Yine de başarısız olursak yukarıdakine, yani Tanrı'ya, yani sonsuz güce ve sevgiye dayanmak gerek. Kendinle barışık olmak ve kendini sevmek önemli. Ancak günümüzde anlaşılmayan şeyler de yok değil. Bence her insan kendisini bu dünyaya gönderilmiş bir lütuf olarak görüp sevmelidir. Birçok ergen ve yetişkin bunu narsizmin uç noktalarındaki yüzeysel bir düzleme oturtmaktadır. Bunda günümüz medyasının payı hiç de az değil. TV'de bu şovları izlemek insana iyi görünmeyi, lüks yaşamayı, birbirlerine asılmayı empoze ederek hayatın asıl gayelerini unutturuyor. Çünkü birçok medya figürü gerçek mutluluğu, başarıyı ve erdemli olmayı aşılamak yerine şehvetin ve kendini beğenmişliği, egoizmi pompalıyor. Önceki nesillerin şimdikiler kadar yalana maruz kaldığını hatırlamıyorum. Başarılı olmanın, sevgi dolu olmanın, değer vermenin yerine belirli bir görünüşün, belirli bir arabanın, belirli bir yaşam tarzının dayatımının bombardımanına maruz kalıyoruz. Seks görüntülerinin başarıya, şansa, üne giden bir yol kabul edilmesi, insanlığın tehlikeli bir noktaya geldiğinin göstergesidir. Paparazzilerin üstün başarılı öğrencileri ve notlarını takip ettiği, ya da bir gönüllünün ihtiyaç sahiplerine ilaç ve umut dağıtışını takip ettiği bir dünya daha iyi olmaz mıydı? Ama her şey bitmiş değil. Halen genç yaşlı birçok insan yardım kampanyalarına katılıyor, komşularıyla mutlu olmanın yollarını arıyor. Üçüncü dünya ülkelerinde gönüllü olarak evler inşa eden, Kuzey Amerika'nın yoksul bölgelerine hizmet eden birçok insan mevcut. Yani anlayacağınız bazıları için hala plastik cerrahi, liposuction ve Louis Vuitton çantaların o kadar da önemi yok. Metaya, dış görünüşü ve insanların sizi değerlendirmesine kendinizi kaptırırsanız bu ilahi lütfu boşa harcamış olursunuz. DVD'mi izledikten sonra Christy bana yazmış ve şöyle demiş. Sevilen ama kendimi sevememenin nedenini anlamamı sağladın. Seni bir yıl önce ve şimdi gördüm. Benim için ne yaptığını söylemem gerektiğini fark ettim. Kendimle barışık bir şekilde kendimi sevmeye başlamam gerektiğini, yaşamak istediğim hayatı yaşamam gerektiğini düşünmemi sağladın. Bu arada kendimde birçok şeyi değiştirdim. Erkek arkadaşım bu değişikliği fark etti ve sana müteşekkir. Her bir gün aptalca bir şey yapmamdan ve kendimi öldürmemden korkardı. Ama şimdi değiştim ve yaşamım artık bana daha çok mutluluk veriyor. kendinle barışık olmak. Mesajım Christie ile bir yankı buldu. Çünkü benim yaşadıklarımı o da yaşamıştı. 7 yaşındayken bir keresinde kötü bir günün ardından eve döndüm ve saatlerce aynaya baktım. Birçok gencin asıl problemi sivilceleri ve saçlarının modelleriydi. Benimse bütün olağan sıkıntılarım olmayan eklemlerimin üzerineydi. Gerçekten garip görünüşlü, işe yaramaz bir blok gibi gözüküyordum diye düşünmüştüm. Gerçekten garip görünüşlü, işe yaramaz bir blok gibi gözüküyorum diye düşünmüştüm. İçimi tarif edilmez bir acı kaplayıverdi. O an 5 dakika kadar kendim acımaya bıraktım. Ancak sonra derinlerden bir ses, "Tamam, annenin söylediği gibi bazı parçaların eksik ama iyi özelliklerin de var." Birden meydan okumaya ve her şeye yetecek tek bir sebep bulmaya karar verdim. Aynadaki görüntümü biraz daha inceledim ve pozitif bir şey buldum. Güzel gözlerim var. Evet, kızlar söylemişti. Güzel gözlerim var ve hiç olmazsa güzel gözlere sahibim. Ve kimse bunu değiştiremez. Gözlerim hiç değişmeyecek ve sonsuza kadar güzel gözlere sahip olarak kalacağım. Ruhunuz, canınız acıtıldığı için şarampole yuvarlandığında aynaya bakın ve seveceğiniz bir özelliğinizi bulun. Fiziksel bir özellik olmak zorunda değil. Bu bir yetenek, bir huy ya da sizi iyi hissettirecek herhangi bir şey olabilir. Bir süre bu özelliğinizin üzerinde durun. Bununla gurur duyun ve göreceksiniz ki artık güzelliğiniz ve değeriniz kendi oluşturduğunuz özel kişiden geliyor. Yan çizip durmayın. Bana has bir özelliğim yok demenizi istemiyorum. Kendimiz için çok acımasız olabiliyoruz. Hele ki kendimizi başkalarıyla amansızca kıyaslarken. Bunu özellikle ergen gençlerde görebiliyorum. Birçoğu kendini yetersiz hissetmekle boğuşuyor ya da kimsenin kendisini hiçbir zaman sevmeyeceğini düşünüyor. Size bunları anlatmamın sebebi sizi sadece olduğunuz gibi sevmemden ve hepinizi gerçekten özel olarak görmemdendir. Belki dudaklarımdan dökülen sözcükler sizin için çok büyük bir anlam ifade etmiyor olabilir. Fakat ben yine de insanlara umudumu anlatmaya devam edeceğim. Küçük çocuklara, gençlere. Aslına bakarsanız onların tepkisini ve cevabını yetişkinlere oranla daha açık ve içten buluyorum. Mesela en yaygın tepkileri başlarını öne eğmeleri ya da ağzı açık beni dinlemeleri. Hele yanaklarından aşağı gözyaşlarının inci gibi süzülmesi, kalplerindeki doğruluğun ifadesi değil de nedir? Bir keresinde çocukların neden bu kadar büyük tepkileri vardır diye yetişkin dinleyicilerime sorduğumda afallayıp kalmışlardı. Çünkü büyüdükçe tepkilerimizi saklamak, sahte duygular göstermek neredeyse alışkanlığa dönüşüyor. Kendine gülecek kadar kendini sev. Aslına bakarsanız oldukça yakışıklı biriyim ben. Fakat insanlar beni incitmemek için mi, yoksa başka sebepleri var mıdır bilmem ama karşımda pek fazla duramıyorlar. Sanırım ya kendilerine güvenleri yok ya da gerçekten bir insan sevmemişler. Christie adındaki yukarıda bahsettiğim genç hayranımdan aldığım mesajda, onun bana yazdıklarını okuyunca insanların bu tepkilerini daha iyi anlar olmuştum. Gençlerle konuşmak bana başka bir zevk veriyordu. Onlar inandıklarını açıkça söyleyebiliyorlardı. Kırıldığın zaman tekrar kırılmamak için duvar örersin. Fakat kalbine söz geçiremezsin, diyordum onlara. Eğer gerçekten kendini olduğun gibi seversen, içindeki güzelliği ortaya çıkarabilirsin ve diğerleri de sendeki bu güzelliği fark eder. Çevrendeki insanlar sana seni sevdiklerini defalarca söyleseler de bu sadece seni o anlık için mutlu ederler. Fakat yine kendinle baş başa kalırsın. Mesela annemler benim için türlü türlü şaklabanlıklar yaptılar fakat bu bana çoğu zaman kâr etmezdi. Sınıftaki kız arkadaşım bugün çok yakışıklı gözüküyorsun dediğinde bile etkisi sadece birkaç gün sürerdi. yüzümde sivilce çıkınca bile kendimi bir yaratık gibi görüyordum. Anneme, anne bak ne kadar çirkinim diyordum. Annemse nasıl böyle düşündüğümü merak ediyordu. Dünyaya gelmiş en ucube varlık gibi hissediyordum kendimi. Sınıfa giriyordum. Penceredeki yansımamı görünce yüzümü çeviriyordum. Kaçmak ve saklanmak istiyordum. Benim inadıma sivilcem büyüdü, daha da büyüdü. Günden güne arttılar. Artık olduğumu zannettiğim yaratığa dönüşmüştüm. Günden güne arttılar. Artık olduğumu zannettiğim yaratığa dönüşmüştüm. Annem bu halime dayanamayıp bir dermatoloğa götürdü. Dermatolog yüzüme baktığında bunun bir sivilce olmadığını, eğer istersem onu yakabileceğini ama burnumun üzerinde kırmızı bir leke olarak kalacağını söyledi. "Hayır, hayır, çok büyük olmaz!" diye bağırmışım. Burnumda dev gibi bir kızarıktı. Sonunda kendime bir baktım. Abartıyordum. Abarttıkça da gözümde büyüyordum. İnsanların benimle konuşmaması tamamen benden kaynaklanıyordu. Kim yüzüme baksa durumu dalgaya vuruyordum artık. Önemsemedikçe küçülen bir yara haline gelmişti. Küçücük sorunları dev aynasına çeviren kendi zihnimdi. Her şeyimizle şahane yaratık olan bizler kendimizi düşünüyorduk. Bir gün kendime şu soruyu sordum. Sürekli bunlardan şikayet edip duruyorum. Ya gerçekten bir gün her şey çığırından çıksa ne yapardım? Sana verilen yaşamın kıymetini bil. Önüne gülmek kadar lezzetli bir nimet serilmişken neden bir lokma dahi almıyorsun? İç güzelliğinize olan körlüğümüz. Güzellik denilince aklınıza o dergi kapaklarındaki seksi, boylu poslu, sarışın hatunlar geliyor değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Ne gözle bakarsanız onu görürsünüz. Güzellik dediğimiz şey de insanoğlunun kendi gözündedir. Yakın zamanlarda kör bir kızla tanıştım. O sıralarda ihtiyacı olan çocukların tedavisini sağlamak için hayırsever büyüklerimizden bağış topluyorduk. Beni onunla tanıştıran annem olmuştu. Ama insanlar benim durumumu ancak bana dokununca anlıyorlardı. Küçük kız da bana seni görebilir miyim deyince ben de izin vermiştim. Kızın tepkisi oldukça şaşırtıcıydı. Omuzlarıma dokunduğunda oldukça sakindi. Yüzüme değince çığlığı bastı. "Ne o? Yüzüm seni çok mu korkuttu?" dedim. Gülüştük. "Hayır, hayır. Her yerinde tüyler var. Acaba bu bir kurt mu diye düşündüm." diye cevap verdi. Kızcağız o zamana dek bu kadar çok sakallı birine dokunmamış. Doğal olarak çok şaşırmıştı. Güzellik gören gözdeydi. Ya da dokunan elde. Mükemmel olduğunu bil. Biz insanlar paketlenmiş bir demet çiçek gibiyiz. Kendimizi kalıpların içine sokup beğenilmeye çalışıyoruz. Neden kendimizle mutlu değiliz? Çocukken bile arkadaşlarıma benzemek, aynı demetin içinde yer almak için çok çalışırdım. Herkes dış görünüşe baktığı için de dışlanıp dururdum. Değişik gözükmek için verilen çabalar, siyah rujlar, siyah göz kalemleri, dövmeler, hızmalar. Daha doğrusu ergenlik özentileri. Hepsi kabul görülme davası değil miydi? İnsan neden kendisini kendi takdir etmiyordu? Başkasından neden bekliyordu bu görevi? Bu düşünce bana farklı açılardan bakabilme olanağını sağladı. Bir çocuk olarak yetişkin gibi olaylara bakabiliyordum. Ben arkadaşlarımın gözünde bir uzaylıydım. Evet, gençlerin gerçekten geniş bir hayal dünyası vardı. Yetişkinler de onların bu hareket ve düşünme tarzları üzerine ilginç yorumlar yapıyordu. Onlar bana bir kukla diyordu. Yetişkinlerse başarılı bir çocuk diye addediyorlardı. Bir gün Kanada'daki akrabalarımızı ziyarete gittiğimde, beni birkaç günlüğüne bir tedavi merkezine götürmüşlerdi. Vücudumdaki bu sivilce kılıklı dev beneğin tedavisi için gittiğimiz bu yerde her nedense beni herkes normal karşılıyordu. İlginç bir şey oldu. Yanımızdan geçen bir kadın yere çantasını düşürdüğünde ona seslendim. arkasına dönüp sesin geldiği yere bakınca çığlığı basıverdi. "Bu bir çocuk mu? Seni oyuncak bebek sanmıştım." Güzel olduğum kesindi ama böyle bir tepki pilav üstüne keşkül olmuştu. Zaten ne zaman böyle kalabalık yerlere gitsem değişik değişik tepkiler alıyordum. Yardımcı ol ve ruhunu aydınlat. İnsanın şüphelerinden kurtulması yıllarını alabilir. Bunun için insanın evvela kendisini bilmesi gerekir. Kendisine saygı duyması gerekir. Bunun için uzağa gitmenize gerek yok. En yakınınızda, sevginize muhtaç birini sevmeniz yeterlidir. Emin olun birini severek kendinizi de seveceksiniz. Yemek pişirin, yetimlere yardım edin. Depremzedeler için bağış toplayın. Sakat çocuklar için projeler üretin. Bunları yaptığınızda emin olun kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Unutmayın, insanlık insana yakışır. Kendi problemlerinizi çözemiyorsanız başkasına derman olmayı deneyin. Hepsinden öte bağışlamak, dağıtmak istemekten daha cazip gelmez mi? Hepsinden öte bağışlamak, dağıtmak istemekten daha cazip gelmez mi? İnsanlara çare olmak, size de merhem olmaz mı? Bunu nereden mi biliyorum? Hayatıma bakın, beni görün. Korku neşenin engelidir. Ferrari'niz olsa mesela belki beğeni toplarsınız. Ancak onunla başkalarını sevindiremezsiniz ve sevilmezsiniz. Kendinizi sevmek istiyorsanız değerinizi artıracak şeyler yapmanız lazım. Mükemmel olmak zorunda da değilsiniz. Ayrıca mükemmel dediğiniz şeyler de bekleyerek gelmez. Onlara doğru illaki koşacaksınız. Koşmayı bileceksiniz. Dayanmak sadece acı içinde sabretmek değil, sıkıntının ne olduğunu bilmektir. Bir gün aynaya dön ve bak. Karşında ne görüyorsun? Kim var? Kabul et yansıyanı ve seni. Seni yaratırken Tanrı'nın bir amacı olduğunu da unutma. İşte insanların zorlandığı yer tam da burası. Neden bizi yarattı? Ben bu dünyada ne yapmalıyım? Bu sorular insanın nihai hedefini ve yaşama sebebini söylemeye yetecektir. Kendinizi sevmek bu hayatta kendinize sağladığınız en büyük kolaylıktır. İçki içmek, sigara tüttürmek, uyuşturucu kullanmak geçici kafa dağıtan araçlardan öte değildir. Arkadaş sahibi olun, mutlu olun. İçinizde bir yerlerde mutluluğu mu arıyorsunuz? Bence onu aramaktan önce yapmanız gereken çok iş var. Önce kendi yeteneklerinizin ve kişiliğinizin farkına varın. Etrafınızdakileri nasıl mutlu edebiliyorsunuz? Şahsiyet sahibi misiniz? Önce bunlara bir bakın. Henüz 16 yaşımdayken her gün birilerinin beni okuldan almasını beklerken bunları düşünürdüm. Bir arkadaşım vardı. Adı Arnold'tu. Arnold, yanına gelen çocukların sıkıntılarını dinlerdi ya da onları dertlerini anlatmak için teşvik ederdi. Bana da konuşmamda ısrarcı olurdu fakat ben her zaman teklifini reddederdim. Diğer arkadaşların da yanında bağırarak, "Hadi ama Nick, hepimiz senin hikayeni duymak istiyoruz," diyordu. Aylarca tersledim ve konuşmayıp teklifini geri çevirdim. Konuşmak istemiyordum. Diğer çocuklar konuşmaya can atıyorlardı. En sonunda cesaretimi topladım, karar verdim, konuşacaktım. Ancak fazlasıyla tedirgindim. Kimseyi etkilemeyi düşünmüyordum. Niyetim anlatıp kurtulmaktı. 10 dakika boyunca konuşmuşum. Mağdur gibi gözükmek istemiyordum. Sadece nasıl dünyaya geldiğimi, okulda karşılaştığım problemlerden bahsettim. Sözcükler içimdeki acıyı düğüm düğüm açıyordu. Gayri ihtiyari benim bu halimde bir hatam olmadığını söylemişim. Garip bir şekilde sesim titremeye başladı. Neredeyse ağlayacaktım. Diğer çocuklar çoktan gözyaşlarına boğulmuşlardı. Arnold, ben susunca, "Kötü mü ettik Nick? Bak sen de hayata karşı eteğindeki taşları döktün," dedi. Bu konuşmadan sonra oradaki çocuklardan bir grup Benden başka yerlerde de konuşmamı istedi. Bir hafta sonra başka bir grup daha geldi. Bense öyle aman aman bilgili biri değildim. Topluluklara konuşacak kadar kendimi bilgili hissetmiyordum. Ne kadar kaçınsam da bu durum beni düşünmeye itti. Durum sanki insanlara katkı sağlamaya ve onları umutlu olmaları konusunda kıvılcım yakma işini üstlenmem adına açık bir davet gibiydi. Sakındığım ne varsa üzerime geliyordu. Mükemmel olmadığımı biliyordum ama yapacak başka bir şey de yoktu. 6. ayrımın sonu, sayfa 112.